Nefis azgın bir aslan gibidir. Ey Salik! Musa da, Firavun da senin varlığında mevcuttur. Bu iki hasmı kendinde araman gerekir. Vahyin ışığında aydınlan ki sendeki Musa, sendeki Firavun'a galip gelsin. Hazreti Mevlana. Nefis azgın bir arslan gibidir. Uçsuz bucaksız bir ormanda azılı bir arslan yaşamaktaydı. Onun yaptığı zulümlerden dolayı ormandaki bütün hayvanlar korku içindeydiler. Zira hiç ummadıkları yer ve zamanlarda o azılı arslan hayvanlara çeşitli pusular kuruyor ve canlarına kastediyordu. Nihayet hayvanlar böyle tedirgin yaşamaktansa bir çare aradılar. İyi düşünüp taşındıktan sonra aralarından bir heyet seçerek arslana gönderdiler. Ey ormanların şahı arslan! Her gün içimizden birini yakalıyor, yiyorsun. Buna bir diyeceğimiz yok. Fakat bu zahmet niye? Sen ormanların kralısın. Tahtında otur, biz sana her gün içimizden birini yollarız. Sen de rahatça yersin. Böylece biz de, sen de huzur içinde ömrümüzü geçiririz, dediler. Arslan bu teklifi kabullenmekten çekindi. Bu teklifiniz bir hile midir, vefa mıdır? Vefa ise dediğiniz doğru. Ancak benim hilelere karşı tahammülüm yoktur. Zira akrep ve yılanlar tarafından çok ısırıldığımdan bu hususta tecrübem vardır. Sonra çalışıp kazanmak varken niçin bana tembellik tavsiye ediyorsunuz? Niye sebeplere sarılmadan tevekkül etmemi istiyorsunuz? Dedi. Hayvanlar arslanı razı edebilmek için türlü diller dökmeye başladılar. Rızık için çalışıp kazanmak halkın itikat zayıflığındandır. Böylelerinin kazançları hırsları miktarınca elde ettikleri riya lokmasıdır. Gökten yağmur yağdıran Allah'ın rahmetiyle ekmek vermeye de elbette gücü yeter, dediler. Arslan, ayağım varken kendimi nasıl topal ederim? Pençelerim varken onların gücünü nasıl gizlerim? Diyerek yine kabule yanaşmadıysa da sonunda yapılan teklifin cazibesine kapılarak razı oldu. Artık her sabah bir hayvan kendi ayağıyla gelip arslana teslim olmaya başladı. Günlerden bir gün sıra tavşana geldi. Hayvanlar, ne yapalım, kısmet böyle. Çoğumuzun rahatı için birimizin ölmesi gerek. Hadi vakit geçirmeden yola düş, arslanı kızdırmayalım, dediler. Ancak tavşan işi ağırdan aldı, pek aldırmadı. Bunu gören hayvanlar telaş içinde, ''Ey inatçı tavşan, bunca zamandır biz ahdimize sadık ve vefakar olup sözümüzde durduk. Bu uğurda canlarımızı feda ettik. Şimdi sen bizim adımızı kötüye mi çıkaracaksın?'' diyerek tavşanı azarladılar. Tavşan da, ''Dostlar, kızmayın. Bana mühlet verin de hilemle ona öyle bir oyun oynayayım ki, böylece ben de bu azılı beladan kurtulayım, siz de kurtulun.'' dedi. Hayvanlar bu fikri istihfafla karşılayarak, sıradan, aciz bir tavşan olduğunu unutup haddini aşma. Ne biçim laflar ediyorsun? Nice senden güçlüler böyle lafları hatırlarına bile getirmediler. Sen bu gururla başımıza bir kaza getireceksin. Yoksa söylediklerin senin gibi bir zavallıya yaraşmıyor, dediler. Tavşan dedi ki, dostlar, bu sözleri bana Allah ilham etti. Bu yüzdendir ki benim gibi aciz birinde böyle kuvvetli bir fikir zuhur etti. Görmüyor musunuz ki Allah'ın bal arısına öğrettiği hüner ve marifet ne arslanda var, ne bir yaban merkebinde, hatta ne de bir insanda? Tavşanın azim ve cesareti karşısında hayrete düşen hayvanlar, şöyle dediler. Bari bu işin sırrını söyle. Düşündüğün tedbir nedir? Biliyorsun ki birbirinden fikir sorup danışmak aklın akla yardımıdır. Uyanıklık ve kazanç getirir. Firasetli tavşan, böyle durumlarda fikrini açıklamanın istişare değil, ifşa olacağını ve bunun neticesi olarak da yapacağı işin bozulabileceğini düşünerek hayvanların bu talebini reddetti. Her sır açığa vurulmaz. Kaderin heybeti de onun sır olmasında değil midir? Kader nice çok bildim sananları bile acze mahkum etmez mi? Dolayısıyla işin sonunun ne olacağını önceden açıkça kestirebilmek mümkün değildir. Bazen tek denilen çift, bazen de çift denilen tek olur. Aynaya karşı konuşanlar onu buğulandırırlar da bir şey göremezler. Bunun içindir ki arifler fikir, kanaat, para ve mezhepleri hakkında dudaklarını az kımıldatmışlardır. Çünkü bunların düşmanı çoktur. Bu hususta biraz malumat edinseler binbir pusu kurarlar. Ayrıca bir sır bir başka kişiye söylendiği zaman artık ona veda etmek gerekir. Zira iki kişiyi aşan sırlar sır olmaktan çıkar, yayılıp gider, dedi. Böylece hayvanlarla uzun uzadıya konuşan tavşan bir hayli vakit geçirdikten sonra onların telaş ve korku dolu nazarları arasında yola düştü. Ancak yolda da kayıtsız, gamsız bir şekilde seke oynaya gitmekteydi. Bu sırada aslan, her gün kendisine gelen rızkın gecikmesinden dolayı gazaplanıyor, hırsından toprağı kazıyor ve hışımla kükreyip duruyordu. Kendi kendine söyleniyordu. Ben zaten o alçakların ahitleri ham ve gevşektir, onlar sözlerinde durmazlar demiştim. Nasıl da kulağıma aldatıcı sözler söyleyip gözlerimi bağladılar. Ben şimdi onların postlarını yüzmez miyim? Tam bu esnada akıllı tavşan çıka geldi. Açlıktan ateş püsküren arslan kızgın bir şekilde kükredi. Nerede kaldın? Bu gecikmene sebep ne? Tavşan yalancı bir telaşla önce terlerini sildi. Sonra da arslanı kendisinin suçsuz olduğuna inandırmak için tabii görünmeye çalışarak ''Aman sultanım, ben saygıda kusur etmedim. Lütfederseniz özrümü bildireyim.'' dedi. Arslan aynı kızgınlıkla ''Ey ahmak! Padişahların huzuruna vakitsiz gelmenin ne özrü olabilir ki? Ahmağın özrünün kabahatinden beter olduğunu bilmiyorum mu zannediyorsun? Ben tavşan değilim ki senin cahilce özrünü ilmimin zehri yapayım.'' dedi. Tavşan yalvarmaya devam etti. ''Padişahım, bütün ırmaklara su veren büyük denizler bile çeri çöpü başının üstünde gezdirir. Sen de bu zavallıyı padişahlık makamının zekatı olarak dinle. Zulüm görmüş ve canı yanmış olan bu biçarenin özrüne kulak ver.'' Nihayet bu ve benzeri sözler üzerine arslan merak edip dinlemeye karar verince, tavşan daha evvel tasarladığı şekilde konuşmaya başladı. ''Ben kuşluk vakti yola çıkmış geliyordum. Yanımda bana yoldaş olması için bir tavşan daha vardı. Fakat birdenbire karşımıza bu ana kadar hiç görmediğimiz bir arslan çıkıverdi. Bu kulunuza ve huzurunuza gelmekte olan diğer arkadaşıma saldırdı. Her ikimizin de canına kastetti. Ben hemen ona, ''Biz padişahlar padişahının kullarıyız, bize dokunma.'' dedim. Fakat o asi arslan bizi serbest bırakıp sizden özür ve af dileyeceği yerde müthiş bir hiddetle kükredi ve haddini bilmeyerek ''O da kim oluyor? Bu ormanların padişahı benim. Benim huzurumda onun adını ağzına almaya nasıl cüret edebiliyorsun?'' dedi. Sonra da küstahlıkta daha da ileri giderek arkadaşımı rehin aldı. Ve bu durumu, yani meydan okuyuşunu bildirmem için beni size gönderdi. ''Ey padişahlar padişahı, arkadaşım benim üç mislimdi, semiz ve güzeldi. Fakat bundan sonra o yol kapandı. Bundan sonra ya sana gönderilen günlük nafakadan ümidini kes, ya da o korkusuz arslanı ortadan kaldırıp bizim yolumuzu aç. Bütün bunları hırs ve sabırsızlıkla dinleyen arslanın öfkesi büsbütün başına vurdu. Kim bu küstah? Bu ormanda yalnız benim hükmüm geçer. Kimmiş o? Çabuk söyle, dedi. Tavşan durumdan memnun, öteki arslanı elinden geldiği kadar mübalağalı bir şekilde anlatarak azılı arslanın haysiyetini son derece tahrik etti. Nihayet arslan dayanamayıp, ''Düş önüme, göster şu alçağı da onun da onun gibi yüzlercesinin de cezasını vereyim. Şayet yalan söylüyorsan elbette senin hakkından gelirim.'' diye kükredi. Birlikte yola düştüler. Tavşan önceden nişan koyduğu bir kuyuya doğru yürümeye başladı. Zira bu derin kuyuyu arslanın canına tuzak olarak seçmişti. Arslanın meseleyi fark etmemesi için onun hırsını tazelemek ve işi oldu bittiye getirmek istediğinden kuyuya yaklaşınca biraz geride kaldı. Kızgın arslan hemen uyardı. ''Niçin ayak sürüyorsun? Geri kalma, hadi düş önüme.'' dedi. Tavşan ürkek bir şekilde ''Aman sultan, ben de korkudan el ayak mı kaldı ki? Canım tir tir titriyor. Yüreğim yerinden oynamakta. Şu sararmış rengim içimin ne hale geldiğini haber vermiyor mu?'' dedi. Arslan'ın canı sıkıldı. ''Sen şu hastalık sebeplerini saymayı bırak. Neden geri kaldın?'' dedi. Tavşan aynı telaş ve korku içinde taşı gediğine koydu. ''Çünkü sultanım, o arslan önünüzdeki kuyunun içinde. Ben yaklaşamam. Bir kere o ateşten yüreğim iyice yandı.'' dedi. Arslanın hırs ve gazabı son haddine vardı. Tavşana, ''Korkma, ileri gel. Benim pençelerimin açacağı yara ona ölümün kahır tokadı olacak.'' diyerek onu yanına aldı ve hışımla kuyunun ağzına yaklaştı. İçine baktığında suda kendisinin ve tavşanın aksini gördü. Hemen hırlamaya başladı. Kuyudaki aksi de hırladı. Tavşan bu fırsatı da güzel değerlendirdi. ''Görüyor musunuz sultanım, size nasıl da meydan okuyor?'' dedi. Arslan'ın gözleri döndü. ''Bir diyarda iki sultan olamaz. Parçalamalıyım onu,'' diye mırıldandı. Ardından da güm diye kuyuya atladı. Böylece hayvanlara yaptığı zulümlerin hazin akıbetine uğradı. O zulümler ona kahr-ı ilahinin pençesinde bir ölüm çukuru oldu. Ferasetli tavşan da yemyeşil çayırlarda seke seke hayvanlara kurtuluşlarını müjdeledi. Daha evvel kendisini hafife alıp kınamış olanlar bu defa etrafında halka oldular. Onu mum gibi ortaya aldılar. Hürmet gösterdiler ve dediler ki, ''Sen gökten inmiş melek misin? Yoksa arslanların Azrail'i misin? O zalimi hangi hile ile yenebildin?'' Tavşan da şöyle cevap verdi. ''Bu Allah'ın bir lütfudur. Yoksa bir tavşan kim oluyor ki böyle bir iş yapabilsin? Ben sadece Allah'a tevekkül ettim de Rabbim bana o arslana karşı koluma kuvvet, gönlüme nur ihsan etti. Bunlar da bana cesaret ve şecaat verdi. Aklımı kullanmayı, yani ince düşünüşü öğretti. Böylece ben de o azılı arslanı dize getirebilecek ilahi bir kudret hasıl oldu da o zalime boyun eğmeyip canımı kurtarmaya muvaffak oldum, selamete ulaştım.'' Mesnevi. Ey kişi! Senin nefsin bu dünya kuyusunun dibine hırsla, tamahla atlamış mahpus bir aslan gibidir. Nefsini yen de tavşan gibi hür dolaş. Sen tavşan gibi olan ruhaniyet cevherinin kıymetini bil ve onu kemale erdir ki, maneviyat sahrasında yiyip içerek zevk ve safa edebilesin. Sakın nefsin gibi şu dedikodu ve münakaşa kuyusunun dibinde helak olma. İçli Yunus, nefsin mücadelesi yolunda gönlünün yaşadığı halleri bir sehli mümteni tarzında ne güzel ifade eder. Bir dem gelir, İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir, gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Ebu Mücahit rahmetullahi aleyh buyurur: Allah'ın yarattığı en ahmak mahluk nefistir. Çünkü hep kendi aleyhine olanı ister. Rivayete göre Allah Celle Celaluhu nefsi yarattığı zaman sordu: Sen kimsin? Ben kimim? Nefis cevap verdi: Sen sensin, ben benim. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında gizli ilimler ve bilhassa sihirbazlık ilerlemişti. Onun için Hazreti Musa da asasını meydana attığı vakit canavar şeklinde gözüktü. Aynı zamanda o asayı Kızıldeniz'e vurunca deniz yol oldu ve ümmeti geçti. Tasavvuf uleması işari mana olarak Hazreti Musa'nın asasının nefsine delalet ettiğini ifade etmişlerdir. Hazreti Musa o asaya dayanıyordu. Cenab-ı Allah onu attırınca nefsinin ne büyük bir canavar olduğunu öğrendi ve ürktü. Çünkü Rabbi Musa'ya sormuştu: Elindeki nedir? Asadır ya Rabbi. Onu ne yapıyorsun? Ona dayanıyorum. Benden başka dayanacak, sığınacak bir şey olmadığını bilmiyor musun? At onu elinden. Hazreti Musa asayı atınca onun hakikatini görmüştü. Fakat o nefsini ıslah etmesi, onun hakikatini bilmesiyle kavmini yola getirmiş ve sihirbazları aciz bırakmıştı. Zülkarneyn aleyhisselam, ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğradı. Oradaki insanların elinde dünya serveti namına bir şey yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederlerdi. Sebzelerini korumakta çok ihtimam gösterirlerdi. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün mezarını temizler ve ibadetlerini burada yapardı. Zülkarneyn aleyhisselam bunların hükümdarlarını çağırttı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen de yanıma gelir, dedi. Zülkarneyn aleyhisselam bu söz üzerine hükümdarın yanına giderek, ben seni davet ettim, niye gelmedin, dedi. Hükümdar, sana bir ihtiyacım yok, olsa gelirdim, cevabını verdi. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam, bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimsede görmedim, deyince hükümdar, evet, biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bunlardan bir miktar bir kimsenin eline geçerse, bu sefer daha fazlasını isteyecek ve huzuru bozulacak. Onun için dünyalık peşinde değiliz, dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz, diye sordu. Hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de oraya gireceğimizi hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz, dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı? Dedi. Hükümdar, midelerimizin canlı hayvanlara mezar olmasını istemedik. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alamayız, diye cevap verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur: gerçek fakir, haris olan kimsedir. Zengin ise kanaatkar olandır. Çünkü aşırı istek ve arzuların sonu gelmez. Böyle sonu gelmeyen bir arzu ve istek sahibi olanların da hiçbir zaman gözleri doymaz. Onların gönüllerini saran tamahkarlık, orada ihlas ve ilahi aşka en ufak bir yer bile bırakmaz. Bunun içindir ki ömürlerini yalnız dünya malı istiflemek ve gözlerini ilahi ve manevi hakikatlere kapamakla geçirenlerin sonları hüsrandır. Bunlar dünyadan üç hasretle ayrılırlar. Birincisi, topladıklarına doyamamak. İkincisi, umduklarını bulamamak. Üçüncüsü, gönül huzurundan, irfan ve maneviyattan mahrum olmak. Ey Resulüm! Nefsani arzularını kendisine mabud edinen gafil kimseyi gördün mü? Şimdi sen mi ona vekil olacaksın? El-Furkan 43. Ey Resulüm! Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? El-Câsiye 23. Bu iki ayeti kerime, insanoğlunun kendini cehenneme mahkum eden handikabını ve zaaflarını hatırlatır. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri unutup, basit bir nefsani temayülün esiri olarak, ahiretini helak edenler hakkında Feridüddin Attar Hazretleri'nin anlattığı şu kıssa ne güzel bir misaldir. Padişahın hususi nazarlarına mazhar olmuş bir av köpeği vardı. Avcılıkta mahir ve ustaydı. Padişah ona son derece değer verir ve her ava çıkışında mutlaka onu yanına alırdı. Tasmasını mücevherlerle süslemiş, ayaklarına altın ve gümüşten yapılmış halkalar ve bilezikler taktırmıştı. Sırtı da sırmalı atlas bir çulla kaplıydı. Bir gün padişah yine onu yanına almış olduğu halde saray erkanı ile birlikte ava çıktı. Tasmanın ipek ipi elinde, at üzerinde vakur bir şekilde ilerleyen sultan gayet neşeliydi. Fakat birden bu neşesini zedeleyen bir şey gözüne ilişti. Çok sevdiği köpeği, padişahını unutmuş bir vaziyette başka bir şeyle oyalanmaktaydı. Padişah önce mahzun olarak elindeki ipek ipi çektiyse de köpek direndi. Önündeki kemik parçasını kemirmeye devam etti. Bu hal karşısında padişah hayret ve hiddet hisleri arasında haykırdı: huzurumda beni unutarak başka bir şeyle meşgul olmak. Nasıl olur bu? Dedi. Son derece üzüldü. Köpeğinin bu nankörlük, vefasızlık ve duygusuzluğu ona çok dokunmuştu. Bir köpek de olsa mazur görüp affetmek içinden gelmedi. O kadar izzet, ihsan ve ikrama karşı köpeğinin bir anda hem de bir kemikle kendisini unutması affedilir bir iş değildi. Gazapla, "Yol verin şu edepsize," dedi. Gafil köpek bu hiddetin manasını kavradı. Ancak iş işten geçmiş, yapacak bir şey kalmamıştı. Öyle ki etrafındakiler padişaha, "Sultanım, üzerinde mücevher, altın, gümüş ne varsa alalım da öyle bırakalım," dediklerinde padişah, "Hayır, bırakınız öyle gitsin," dedi. Ardından ilave etti: "Bırakınız öyle gitsin. Öyle gitsin de ıssız, kızgın ve bomboş çöllerde garip, aç ve susuz kalsın. Onlara bakarak kaybettiği ikram ve lütufların acısını yaşasın." Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin kadrini bilmeyip, basit, fani ve süfli menfaatlerin peşine düşerek helak olup tükenen insanların halini aksettiren bu kıssa ne kadar da ibretlidir. Bu hale düşen kimse sonunda bu fani takıntıların bomboş olduğunu görür ama her şey bitmiş olur. Hazreti İsa aleyhisselam zamanında yaşanan şu hadise bu gerçeği ne kadar güzel sergiler. Bir Yahudi İsa aleyhisselamla arkadaş olmak isteyip der ki, seninle beraber bulunup birlikte sohbet etmek isterim. Hazreti İsa kabul eder. Beraberce yola çıkarlar. Bir nehir kenarına gelip yemeklerini yemek için otururlar. Yanlarında 3 tane yufka vardır. 2 tanesini yerler. Diğer 3.'sü kalır. Bir ara İsa aleyhisselam su içmek üzere nehre iner. Suyu içer, gelir. Fakat kalan yufkanın ortadan kaybolduğunu görüp, "Yufkayı kim aldı?" diye sorar. Yahudi, "Bilmiyorum." der. Bunun üzerine Hazreti İsa, o an için bir şey demez. Yine birlikte yola devam ederler. Bir müddet yol aldıktan sonra İsa aleyhisselam, yolları üzerinde 2 yavrusu olan bir geyik görür. Yavrulardan birini yanına çağırır. Yavru gelir. İsa aleyhisselam ve yanındaki Yahudi onu kesip yerler. Sonra Hazreti İsa geyik yavrusuna "Allah'ın izni ile kalk" der. Geyik yavrusu hemen kalkar ve gider. İsa aleyhisselam Yahudi'ye döner ve "Sana bu mucizeyi gösterenin hakkı için soruyorum. Yufkayı kim aldı?" der. Adam yine "Bilmiyorum." cevabını verir. Yollarına devam ederler. Bir dereye varırlar. İsa aleyhisselam Yahudinin elinden tutar, suyun üzerinden yürüyerek geçerler. Hazreti İsa tekrar sorar. "Sana bu mucizeyi gösterenin hakkı için soruyorum. Yufkayı kim aldı?" Yahudinin cevabı aynı olur. "Bilmiyorum." Yürürler. Kumluk bir yere gelip otururlar. Hazreti İsa kumları toplar, büyük bir tepe meydana getirir. Sonra "Allah'ın izniyle altın ol" der. Kum tepesi hemen altın olur. İsa aleyhisselam o tepeyi 3'e bölerek Yahudi'ye der ki, "Biri benim, biri senin, diğer hisse de yufkayı yiyenindir." Gözleri altın parıltılarıyla kamaşan Yahudi hemen atılır. "Yufkayı ben yemiştim." Bunun üzerine Hazreti İsa, "Altınların hepsi senin olsun" der ve kendisiyle dost olmak isteyen, ancak dünyanın zebunu olmuş bulunan yalancı ve muhteris Yahudi'yi terk eder. Gafil Yahudi, dünya malının sarhoşluğu içinde aldatıcı bir sevinç hali yaşarken yanına 2 muhteris kişi gelir. Altınları görünce onları almak için Yahudi'yi öldürmek isterler. Yahudi can derdine düşerek, "Aman yapmayın, altınlar 3'ümüzündür, aramızda paylaşırız. Fakat önce birimiz şehirden yiyecek getirsin. Evvela karnımızı iyice doyuralım, ondan sonra da altınları aramızda taksim eder gideriz" der. Bu fikri hepsi kabul eder. İçlerinden birini yiyecek için şehre yollarlar. Ancak giden kişi yolda şeytanlık düşünür. "Ne diye altınları 3'e böleyim? Şehirden alacağım yiyeceğin onlara isabet edecek kısmına zehir koyarım. Onlar da yer yemez ölürler. Böylelikle ben de altınların hepsine sahip olurum." Düşündüğü gibi yapar. Arkadaşlarına isabet edecek yiyeceğe zehir koyar. Fakat o böyle yaparken arkadaşları da aynı ihtirasla aralarında şöyle konuşurlar. "Altınları niye 3'e taksim edelim? 2'ye taksim edersek menfaatimiz daha fazla olur. Şehre gönderdiğimiz arkadaş gelir gelmez bir bahane ile onu öldürelim. Getireceği yiyecekleri de afiyetle yer, sonra da altınları aramızda taksim ederiz" derler. Ardından da dediklerini aynen yaparlar. Şehirden dönen arkadaşlarını bir bahane ile öldürür, sonra da getirilmiş olan zehirli yemeği afiyetle yerler. Biraz sonra da altınların yanında kıvrana kıvrana can verirler. Böylece altın yığını ortada, o 3 haris kişi de ölü bir vaziyette dünyaya ait o yığının yanında kalır. Bir müddet sonra İsa aleyhisselam havarileriyle beraber oradan geçer. Bu manzaraya şahit olur ve havarilerine şöyle buyurur. "İşte bu dünyadır. Ondan sakınınız." Hazreti Mevlana, kaddesallahu sırru, "Mal, mülk ve canın Allah yolunda cimriliğe düşmeden harcanması gerektiği hususunda şöyle buyurur. İnsana ne oluyor ki altının kölesi oluyor? Büyük bir muhabbetle hak yolunda harcanmadıktan sonra inci ve mercan nedir? Neyi ifade eder? Altının kapısında yılan gibi kıvrılıp yerlerde sürünmek zilleti, insanı göklere eli boş gönderen bir sefalet değil de nedir? Demek ki dünyevi arzular mihrap ve kıble haline gelince insan zaaflarının putperesti oluyor. Asli hakikatini, deruni istidatlarını dumura uğratıyor. Kendini nefs canavarına teslim eden insanın acıklı akıbeti ne hazindir. Ten planında ömrünü idame ettirmek için öteleri düşünmek istemez. Hakikatine ereceği ölüm kendisi için kabus olur. Çünkü ölüm dehşetli bir istikbal endişesi doğurur. İnsanın en mühim irfanı toprak muammasını çözmekle başlar. Fikirler, çalışmalar, gönüller toprak altının tefekkürüyle pervaneleşmedikçe bu karanlık ülkenin iklimine girilemez, sırrına vakıf olunamaz. Sinemizden kopan her nefesin birer cenaze halinde bizden uzaklaştığını görünce korkunç ve meçhul istikbalin karanlıkları içimize çökerek titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime teranesi dudaklarımızın son nasip olursa hayatın manası ve cazibesi ne olabilir? Mezarlık hududunu aşamayan bir hayat yolcusunun, kartondan eşyaların, nefsani yaldızların ve zillü zevallerin, bitip kaybolan gölgelerin esiri olması ne hazindir. Hayat, beşik ile tabut arasındaki dar bir koridorda yolculuktur. Dünya hayatı, sonsuz zaman şeridi içinde bir sabun köpüğünden farksızdır. İnsanların idraklerinde beliren hayat nedir sualine en gerçekçi cevap, toprağın rutubeti ve mezar taşlarının katılığında saklıdır. Bu takdirde nefsani arzular ve ten planında geçen hayattan daha acı ne olabilir? Ölüm meselesi, peygamberlerin irşatlarına rağmen öteden beri beşeriyeti çok meşgul etmiştir. Zihinlerde zehirli bir yılan gibi çöreklenen, zaman zaman izaç halkaları ile kımıldanan bu dehşetli sual, türlü nefsani ifadelerle susturulmak istenmiştir. Herkesi hayat mevzuunda ateşli bir girdap halinde saracak olan ölüm, istisnasız başlara çökecek en çetin bir istikbal endişesi ve musibet veya rahmetidir. Beşer tefekkürüyle kavranmasına imkan bulunmayan bu istikbal düğümünü çözebilmek, nefs engelini aşıp vahyin sesine kulak vererek peygamberlerin ve evliyaullahın gönül ikliminin aşk, vecd ve istirakından nasip ve feyz alabilmekle mümkündür. Hazreti Mevlana buyurur: "Ey Salik! Musa da, Firavun da senin varlığında mevcuttur. Bu iki hasmı kendinde araman gerekir. Vahyin ışığında aydınlan ki sendeki Musa, sendeki Firavun'a galip gelsin. Ne zamana kadar dünyanın peşinde koşacaksın? Bil ki şu dünya gömleği bir gün sana kefen olacaktır. Saman çöpü gibi her yelden titrersen, dağ bile olsan heybetin kaybolur, bir saman çöpüne değmez. Ya Rabbi, lütuf ve kerem eyle de biz aciz kullarını nefs engelini aşarak vahyin sesine gönül verenlerden eyle. Salih ve sadık kullarının ruhaniyet ikliminden nasip alabilmeyi müyesser kıl. Amin."